Ayrım 22, Hastane, Arthur Hailey, sayfa 260. Kokteylleri hazırladığında Old Fashioned'ı açık pencerenin yanında ayakta duran Dönes'e götürdü. Aşağıdaki Burlington'ın ışıklarına bakıyordu genç kadın. Şehrin içinden akan nehir kıyıları arasında derin bir karanlık boşluk çiziyordu. ''Ne zamandır bir Old Fashioned hazırlamamıştım.'' dedi. ''Çok şekerli olmamış ya.'' Genç kadın dudaklarını karışıma değdirdi. Sonra hem tatlı hem de boğuk sesiyle ''Sizde olan ve sizden gelen pek çok şey gibi Kent, bu da mükemmel.'' dedi. Bakışları birleşti. Kent genç kadının bardağını almak için elini uzattı ve bunu en yakın eşyanın üzerine koydu. Sonra Dennis ona doğru geldi, öpüştüler ve adamın kolları kadının üzerine kapandı. Birden tiz, keskin, telefonun sesi yan odayı çınlattı. Öylesine bir otoriteyle çalıyordu ki duymazlıktan gelmek imkansızdı. Dennis hafifçe kurtardı kendini. ''Sevgilim, cevap verseniz iyi olur sanırım.'' dedi. Sonra dudaklarını alnına değdirip onu kendinden uzaklaştırdı. Kent neredeyse öfkeyle yapıştı telefona. Ayizeyi kulağına götürürken de Dönes'in eldivenlerini, etolini ve çantasını topladığını gördü. Gecenin burada sona erdiği açıktı. Kent telefona kısaca neredeyse hırsla cevap verdi. Sonra sesi yumuşadı, ilgilendi. Hastaneden gece nöbetçilerinden biri arıyordu. O Donald'ın hastalarından biri çok açık, ağırlaşma belirtileri göstermeye başlamıştı. Kent kısaca iki soru sordu. Sonra peki dedi, hemen geliyorum. Beni beklerken kan bankasına haber verin ve kan nakli için gereken hazırlığı yapın. Telefonu kapadı, sonra Dönes'e bir taksi çağırtmak üzere gece nöbetçi olan kapıcıyı aradı. 14. Bölüm. Doktor Pearson'ın hafta içinde erken yatmak gibi bilgece bir alışkanlığı vardı. Ama Eustace Swain'le satranç oynadığı zamanlar hep gecikiyordu. Bu da onu ertesi sabah her zamankinden yorgun, her zamankinden daha sinirli yapardı. Önceki gece geç yatmasının sonuçları şimdi kendini hissettiriyordu. Laboratuvar için alınanların listesini denetlerken, bu işten hep nefret ederdi, hele o sabah her zamankinden fazla yüzünü buruşturdu ve fişlerden birini ayırdı. Birkaç imza daha attı, yığından ikinci bir fiş ayırdı ve bu kez yüzünü buruşturmakla yetinmeyip öfkeyle kaşlarını çattı. Bir yakını tehlike işaretini sezerdi. Doktor Pearson patlamaya hazır haldeydi. Üçüncü bir fişin önünde duraladığı anda geldi. Sonra kalemini öfkeyle masaya fırlatıp bütün kağıtları rastgele topladı, kapıya yürüdü, seroloji laboratuvarına fırtına gibi girdi. Gözleriyle Bannister'ı arayıp bir köşede çalışırken buldu. ''Ne yapıyorsanız bırakın onu ve buraya gelin.'' Pearson kağıtları laboratuvarın ortasındaki bir masanın üzerine bıraktı, birkaçı yere düştü ve John Alexander bunları toplamak üzere eğildi. Doktorun öfkesine kendisinin değil de Bannister'ın hedef olması içgüdüsel bir rahatlama duymasını sağlıyordu. ''Ne oluyor?'' dedi teknisyen kayıtsızlıkla ağır ağır yaklaşırken. Ara sıra kendisini sakinleştirmek gibi bir etkisi olan bu patlamalara öyle alışkındı ki, ''Söyleyeyim size ne olup bittiğini, bütün bu sipariş fişleri.'' Pearson da yavaş yavaş yatışıyordu, öfkesi devam etse bile köpürmesi dinmişti. ''Vallahi ara sıra Mayo Kliniğini yönettiğimizi sanıyor gibisiniz.'' Dipnot, Charles Horace 1865-1959 ve William James 1861-1939 çok ünlü iki operatördü. Onların adını taşıyan klinik, Birleşik Amerika'nın en ünlü ve en pahalı kliniğidir. ''Laboratuvarda ihtiyaç duyulan bir takım şeyleri almamız gerekmez mi?'' Pearson küstahlığı ve soruyu fark etmez göründü. ''Ara sıra bütün bu satın alınanları yiyip yemediğinizi düşünüyorum. Üstelik size kaç kere tekrarladım ki her zamankinden farklı bir sipariş oldu mu buna açıklayıcı bir not ekleyip hangi amaçla kullanılacağını belirtmeniz gerekiyor.'' ''Herhalde unutmuşum.'' dedi Bannister tevekkülle. ''Hatırlamaya başlasanız iyi olur.'' Pearson yığının üzerinden bir sipariş fişi aldı. ''Bu kalsiyum oksit için burada hiç kullanmayız biz.'' Bannister'ın yüzü kurnazca buruştu. ''Siz istediniz, bahçeniz için değil mi?'' Yaşlı teknisyenin ikisinin de bildiği ama asla konuşulmayan şeyi ima ediyordu. Bölge Çiçekçiler Derneği'nin önde gelen gül yetiştiricilerinden olan Joe Pearson, laboratuvardaki kimyevi maddelerden bir sürüsünü toprağının verimliliğini arttırmakta kullanırdı. Pearson tedirgin olmak kibarlığını gösterdi. Ha, evet, tamam, bırakalım bunu. Fişi kenara koydu ve ikinciyi aldı. Ya bu, niçin birdenbire kum serumuna ihtiyacımız oldu? Kim sipariş etti bunu? Doktor Coleman. Bannister neşeyle cevap verdi. Bu konunun su yüzüne çıkmasını ummuştu. Onun yakınındaki John Alexander kara bir ön sezinin her yanını kapladığını hissetti. Ne zaman? Pearson'ın sorusu sert ve öfkeliydi. Dün. Nasılsa Doktor Coleman sipariş fişini imzaladı. Bannister parmağıyla kağıdı gösterdi, sonra kurnazca ekledi. Her zaman sizin imzaladığınız yere. Pearson gözlerini kağıda yöneltti. O ana kadar üzerinde bir imza olduğunu fark etmemişti. Bannister'a sordu. Neden istiyor bunu biliyor musunuz? Teknisyen gevşedi. Hak edilen armağanlar mekanizmasını harekete geçirmişti. Artık bu sahneyi seyirci olarak izleyebilirdi. John Alexander'a döndü. Söyleyin kendisine haydi. John Alexander tedirgin bir tavırla konuştu. Kan tahlili için doktor, karım için. Doktor Domberger istedi.
Kum serumun için.
Test için Doktor Pearson.
Bana bakın, karınızın olağanüstü bir yanı mı var?
Sesi küçümseyici bir havaya bürünüyordu.
Diğer testlerden şikayetinizde herkes için aynıdır bunlar.
Alexander güçlükle yutkundu. Bir sessizlik çöktü ortalığa, ağır bir sessizlik.
Cevap bekliyorum dedi Pearson.
Şey efendim, Alexander duralladı, sonra kekeleyerek devam etti. Doktor Coleman'a diğer testlerden daha emin olmak için sonra bir de bunu yapmamızı teklif ettim onayladı.
Doktor Coleman'a teklif ettiniz demek ha?
Bu sorudaki ses tonu arkadan gelecek hakkında kuşkuya yer bırakmıyordu. Alexander bunu hissederek daha da beter kekelemeye koyuldu.
Evet efendim. İki doğrudan reaksiyonla antikorpsların tümünün ortaya çıkarılamayacağını düşündük ve...
Peki yeter!
Bu sözler sert, kaba ve amansız bir şekilde çınlattı odayı. Pearson öfkeyle bunları kusarken eliyle de kağıt destesine ve masaya vurdu. Laboratuvarda korkulu bir sessizlik oldu. Yaşlı adam gürültüyle soluk alarak gözleri Alexander'a dikilmiş bekliyordu. Kendini hazır hissettiğinde sertçe konuştu.
Sizde çok tatsız bir yan var. Teknik okulda öğrendiklerinizi uygulamakta pek cömertsiniz doğrusu.
Pearson konuşurken kini de seziliyordu. Kendisinden daha genç olan, işlere karışmak isteyen, onu mutlak ve asla tartışılmamış, o güne kadar başka kimseye verilmemiş bir otoriteden yoksun bırakmaya çalışan, herkesi kapsayan bir kin. Başka bir gün değişik bir ruh haliyle meseleye çok daha hoşgörüyle bakabilirdi. Şimdi bu durumda bu gözü pek laboratuvar yardımcısını ilk ve son olarak yerine oturtmaya karar verdi.
Beni dinleyin ve size söyleyeceklerimi iyi anlayın. Bunu bir kere daha söylemiştim, tekrar aynı konuya dönmek niyetlisi değilim.
Konuşan otoriteydi. Önemli bir servisin şefi, sağlam, yumruklu adam ve bir küçük memura artık uyarı değil, ciddi tepkilerle karşılaşacağını anlatıyordu. Yüzü Alexander'ınkine iyice yakın devam etti.
Bu bölümün bütün sorumluluğu yalnız benim üzerimdedir. Siz ya da herhangi başka birinin soracağı varsa bana gelsin, anlaşıldı mı?
Evet efendim. O sıra Alexander'ın bütün istediği bu sahnenin sona ermesiydi. Son teklifini yapmış olduğunu da biliyordu. Düşünmekle insanın kazancı bu oluyorsa, yapacak başka şeyler de vardı. Bundan böyle işine bakacak ve düşüncelerini kendine saklayacaktı. Diğerleri düşünsün, bütün sorumluluğu onlar alsındı. Ama Pearson'ın sözleri bitmemişti.
Hem benim sırtımdan iş görüp Doktor Coleman'ın çevresinde dolaşarak yeni olmasından faydalanmaya kalkmayın.
Hiç böyle bir...
Ben size böyle olduğunu söylüyorum ve bu işten vazgeçmenizi öğütlüyorum.
Yaşlı adam öfkeyle bağırıyor, yüz kasları oynuyor, titriyor, gözleri ateş saçıyordu. Ezilen, yıkılan Alexander ağzını açamıyordu. Birkaç saniye süreyle Pearson onu kötü kötü süzdü, sonra önemli bir üstünlük sağlamış gibi dostça olmasa bile daha az acı bir sesle konuşmaya devam etti.
Şimdi size başka bir şey söyleyeceğim. Kan tahliline gelince iki doğrudan reaksiyon bütün ihtiyaç duyduğumuz bilgileri bize sağlar. İzin verirseniz hasbelkader patoloji uzmanı olduğumu ve sözüne ettiğim şeyi bildiğimi hatırlatırım. İşittiniz mi?
Alexander somurtuk ve üzgün cevap verdi. Evet efendim.
Güzel, şimdi bakın ne yapacağım. Sesi daha ılımlıydı. Bir mütareke teklif eder gibi. Testlerin doğru çıkması sizi bu kadar ilgilendirdiğine göre kendim yapacağım. Burada ve şimdi. Nerede alınan kan?
Buzdolabında efendim, dedi Bannister.
Gidin, getirin.
Laboratuvarı geçerken Bannister bu sahnenin istediği yere varmadığını düşündü. Şu Alexander yumurcağının haddini bildirmek gerektiği doğruydu. Yine de ihtiyar fazla gitmişti. Bannister fırtınanın bir bölümünü şu genç doktor olacak düzenbaz yönünde esmesini isterdi. Ama belki de ihtiyar bunu daha sonrası için yedekte tutuyordu. Bannister üzerinde Alexander, Mrs. E yazılı tüpü çıkardı ve buzdolabının kapısını kapadı. Pearson içindeki pıhtının şimdiden çekildiği tüpü aldı. Bu arada Bannister bütün bu patırtıya yol açan sipariş fişinin yere düştüğünü gördü, eğildi ve aldı yerden.
''Bunu ne yapayım?'' diye sordu.
Yaşlı doktor iki temiz deney tüpü almış, her birine biraz serum doldurmakla meşguldü. Başını kaldırmadan öfkeli ve rahatsız olmuş gibi sordu.
''Neyi? Nedir o?''
''Kum serumunun alınması için hazırlanan sipariş fişi.''
''İhtiyacımız olmayacak. Yırtın onu.''
Pearson içinde RH pozitif yuvarlar bulunan küçük bir şişenin etiketini yakından incelemekteydi. Bu alanda uzmanlaşmış bir müessesenin hazırladığı terkip RH negatif kan testinde reaktif olarak kullanılıyordu. Bannister duraladı. Coleman'a karşı düşmanlığı ne kadar büyük olursa olsun bir tıbbi protokol sorununun söz konusu olduğunu biliyordu.
''Doktor Coleman'a söylemek gerekecek.'' dedi. ''Benim söylememi ister misiniz?''
Pearson şişenin tıpasını çıkarmakta güçlük çekiyordu. Sabırsızlıkla cevap verdi.
''Hayır, ben söylerim ona.''
Bannister omuz silkti. Belirtilmesi gerekeni belirtmişti. Bundan sonra bir takım dertler çıkarsa sorumluluğu söz konusu olamazdı. Sipariş fişini aldı, Pearson'ın emrine uyarak yırttı ve parçalarını kağıt sepetine attı. Patolojik anatomi asistanı Roger McNeil çocuk otopsilerine asla alışamayacağını hissediyordu. Birini bitirmişti. Şimdi önünde otopsi salonunun masası üzerinde kan içindeki 4 yaşında bir erkek çocuğunun cesedi acı bir şekilde yatıyordu. Her keresinde bu görünüş 2 kere de olduğu gibi etkilerdi McNeil'i ve yine her sefer olduğu gibi o gece hiç uyuyamayacağını biliyordu. Sahne durmadan gözünün önüne gelecek, bu ölümün gereksiz, saçma ve boşuna olduğunu hatırlatmak daha da acı olacaktı. Başını kaldırdığında Mike Saddons'un kendisine baktığını gördü. Saddons acıyla, ''Zavallı yavru'' dedi. ''İnsanlar ne kadar sersem olabiliyorlar.''
''Polis hala bekliyor mu?'' diye sordu McNeil.
''Evet'' dedi Saddons, ''polis ve diğerleri.''
''En iyisi Pearson'ı çağırmak.''
''Kabul.''
Telefon yan odadaydı. Saddons oraya girdi. McNeil sorumluluğu üzerinden atmakla ödleklik edip etmediğini düşünüyordu. Ama bu ihtiyara nasılsa bildirilmesi gereken bir olaydı. Daha sonra o durumu kimin dışarıya açıklayacağına karar verirdi. Saddons geri döndü.
Pearson serolojideydi, geliyor.
İkisi de hiç ses çıkarmadılar. Sonra Pearson'ın ayaklarını sürdüğünü işittiler. Yaşlı adam içeri girdi. McNeil olayın ayrıntılarını kendisine bildirirken ölüye baktı. Bir ya da en erken 2 saat önce çocuk evinin önünde bir araba tarafından ezilmişti. Can kurtaran da hastaneye getirildiğinde ölmüş, adli tabip otopsi yapılmasına karar vermişti. McNeil keşfettikleri şeyi Pearson'a anlattı.
Yaşlı adam diretti. Sizce hepsi bu kadar mı?
Onu öldüren bu, dedi McNeil. Başka şey değil.
Yaşlı adam çocuğun ölüsünün yanına kadar gitti, sonra durdu. Hiçbir yanlış yapmadığını bilecek kadar tanıyordu McNeil'i.
Öyleyse, dedi, orada durup seyrettiler demek.
Herhalde kimse, dedi Saddles, olup biteni fark etmiyordu.
Pearson hafifçe başını salladı. Saddles ne düşündüğünü merak ederken sordu.
Çocuk kaç yaşındaydı?
4, dedi McNeil. Güzel de bir çocukmuş.
Hepsi otopsi masasında yatan küçük ve hareketsiz gövdeye baktılar. Gözleri kapalıydı. Karma karışık sarı saçları beyin çıkarıldıktan sonra yine yerli yerine getirilmişti. Pearson başını salladı, kapıya vardı, sonra omzunun üzerinden "Tamam," dedi, "ben onlara söylerim." Dışarıda bekleyen üç kişi Pearson içeri girdiğinde başlarını kaldırdılar. Bunlardan biri üniformalı bir trafik polisiydi. Yanında da çok iri yarı ve gözleri kıpkırmızı bir adam vardı. Üçüncü kişi bitik, iki büklüm, tek başına bir köşeye oturmuş, ufak tefek, silik, utangaç, düşük bıyıklı bir adamdı. Pearson kendini tanıttı. "Trafik polisi Ben Stevens efendim. 5. bölgeden." Not defteriyle kalemini çıkardı. Pearson sordu adama. "Olay yerinde miydiniz?"
"Kazadan hemen sonra yetiştim olay yerine." Bu adam uzun boylusunu gösteriyordu. Çocuğun babası. Diğeri de arabanın şoförü.
Diğer adam yalvaran gözlerini Pearson'a çevirip "yola doğru koştu," dedi. "Tam evden çıkmıştı, doğru sokağa."
"Dikkatsiz bir şoför değilim. Gerçekten hızlı da gitmiyordum. Çarpışma olduğunda arabam durmuştu neredeyse."
"Ben de utanmaz bir yalancı olduğunuzu söylüyorum." Babanın sesi acı ve heyecandan titriyordu. "Onu öldürdünüz. Dilerim bunun için sizi cezaevine gönderirler."
Pearson sakin bir sesle "bir saniye beyler, lütfen," dedi. Bir sessizlik oldu. Diğerleri ona bakıyorlardı. Pearson trafik polisinin not defterini gösterdi.
"Adli tabibe verilecek, rapor hazır olacak ama vardığımız ilk sonuçları sizlere şimdiden açıklayabilirim."
Bir an sustu, sonra devam etti. "Otopsi çocuğu arabanın öldürmediğini ortaya koyuyor."
Trafik polisi çok şaşırmıştı. Baba konuştu. "Ama size orada olduğumu söy..."
"Bunu size başka türlü söylemenin yolunu bulayım isterdim," dedi Pearson alışılmamış bir yumuşaklıkla.
"Ama korkarım yok. Oğlunuz çarpışma sonucu baygın olarak kaldırıma fırladı. Burnu da kırılmıştı ama bu önemli değildi. Yalnız bol bol kanıyordu."
"Ne yazık ki," Pearson polise döndü, "çocuk düştüğü yerde sırt üstü bırakılmış, değil mi?"
"Öyle," dedi polis, "can kurtaran gelene kadar kımıldatmadık."
"Can kurtaranın gelişi ne kadar sürdü?"
"Aşağı yukarı 10 dakika.
Pearson ağır ağır başını salladı. "Gerektiğinden de uzun bir süreydi bu. 5 dakika yeterliydi."
"Korkarım ölüm nedeni bu," dedi. "Akan kanlar çocuğun boğazına indi. Soluk alamayınca da bunu ciğerlerine çekti ve boğularak öldü."
Babanın yüzü dehşet ve inanmazlık yansıtıyordu.
"Yani onu çevirseydik, yüzü koyun."
Pearson ellerini kaldırdı. "Söylemek istediğimi söyledim. Bunu size bildirmenin başka bir yolunu bulmak isterdim. Ama gerçeği aktarmaktan başka yapacak şeyim yok. Çocuğunuzun çarpışma sonucu aldığı yaralar çok hafifti."
Polis memuru sor. "Demek çarpışmada bir şey yok."
"Kesin bir şey söylenemez tabii ama benim kişisel görüşüm çarpışmanın hafif olduğu. Çünkü yandan vurulmuş. Sanırım," bir el işaretiyle yanlarına sokulan acınacak görünüşlü adamı gösterdi. "Arabanın yavaş gittiğini söylerken bu adam gerçeği dile getiriyordu."
"Ulu Tanrım."
Umutsuz, acılı bir çığlık atan baba başı ellerinin arasında hıçkırmaya başlamıştı. Az sonra ufak tefek adam yanına gidip kollarıyla omuzlarını sardı, gözleri yaşlarla dolu onu bir kanepeye sürükledi. Trafik polisinin yüzü de sapsarıydı.
"Doktor, hep oradaydım. Çocuğu yüzü koyun çevirebilirdim ama bilmiyordum."
"Sanmam ki bu işte sizin bir suçunuz olsun."
Adam söylenenleri işitmemiş gibiydi. Sisler içindeymiş gibi devam ediyordu konuşmaya.
"İlk yardım kursuna da gittim. İyi dereceyle bitirdim kursu. Bize durmadan aynı şeyi söylerlerdi. Kaza geçiren kişiyi yerinden kımıldatmayın."
"Biliyorum."
Pearson tatlılıkla memurun omzuna dokundu. Ona yavaşça, "Ne yazık ki bu kuralın istisnaları var," dedi. "Bunlardan biri de ağzına ve burnundan kanama olan kişiler."
22. ayrımın sonu. Sayfa 271.